yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyor ve davet ediyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim numaralarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419-463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda neler var, gelin şöyle bir göz atalım. Kansere kafa tutanlar, Obeziteye Meydan Okuyanlar adlı kitapların yazarı ve Anadolu Ajansı'nın ödüllü sağlık muhabiri Yeşim Sert Karaaslan stüdyo konuğumuz olacak. Hem çalışmalarından hem de kitaplarından bahsedeceğiz bugün programımızın ilk bölümünde. İkinci bölümümüzde dünden kalanlar köşemizde her salı olduğu gibi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülin Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Bugün 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan ve ilk anda 80 bin kişinin kavrularak can vermesine neden olan atom bombası ve tarihe etkilerini konuşacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Bittiyse söyle, yok yere savaşmayalım. Canım çekmiyorsa yılları boşuna harcamayalım. Bittiyse söyle, sevgili rolü oynamayalım. Aramız karalanmışsa aşkı boşuna kandırmayalım. Yakmam resimlerini odama, ışık yapar. Aklımda yaşını akmaz, mecburen üzüntü olmaz. Bana bir borcun yok, aşkta telafi olmaz. Zorlama gözyaşını akmaz, mecburen üzüntü olmaz. Bana bir borcun yok, aşkta telafi olmaz. Zorlama gözyaşını akmaz, mecburen üzüntü olmaz. Bana bir borcun
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Anadolu Ajansı'nın ödüllü sağlık muhabiri var şu an yanımda. Yeşim Sert Karaaslan, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hem tüm kalbinin güzelliğiyle, hem yüzünün güzelliğiyle, hem de o yazdığı çok kıymetli kitaplarıyla bugün
çok
stüdyomuzda.
Çok teşekkür ediyorum.
Bu kitapların isimlerini ben paylaşmak istiyorum sizlerle. Programı açarken söyledim ama ilki Kansere Kafa Tutanlar. Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle gerçekleşen, hı hı, bir kitap. Ve bir diğeri de önde arkalı olmak üzere Obeziteye Meydan Okuyanlar. Yine kitabın bir tarafı, hemen diğer tarafını çeviriyorum, Hekim Gözüyle Obezite. Bu kitapları konuşacağız ama ben tabii ödüllü sağlık muhabirini neden söyledim? Biraz size Sayın Karaaslan'ı da tanıtmak isterim. Kendi ağzından tanıtmasını rica ederim. Çünkü yıllardır bu işi aslında, hem dedim ya, gönlüyle bu işi yapan. Muhabirlik çünkü gerçekten zor bir alan. Bunu hepimiz haberlerde görüyoruz. Çok zor şartlarda çalışan muhabir arkadaşlarımız oluyor. Ama tabii sağlık işinde biraz hani annelik tarafı, biraz duygusallık tarafı ağır basan da bir,
kesinlikle,
alan ki bu kitaplar ortaya çıkmış. Biraz size tanıtabilir miyiz dinleyicilerimize?
Elbette.
Ne zaman başladınız? Bu kitaplar nasıl ortaya çıktı?
Ben İletişim Fakültesi mezunuyum. Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 21 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bunun da son 14-15 yılı tamamıyla profesyonel sağlık haberciliği üzerine uzmanlaştım. Sizin de söylediğiniz gibi aslında bunlara başlamadan önce şunu belirtmek lazım. Ben hayatta hiçbir şeyin tesadüfen olmadığına inananlardanım. Eğer siz bir alanda bir şey yapıyorsanız, biriyle tanıştıysanız, bunun mutlaka bir sebebi var. Ben tıp fakültesinde okumayı istiyordum. Çünkü abim tıp doktoruydu. Onu kendime çok rol model almıştım. İnsanlara bir şeyler yapmak, hayat vermek benim için çok önemli bir şeydi. Ama maalesef sosyal zekam ağır bastı ve ben tıp fakültesini tercih ettiğim halde ilk yıl kazanamadım. Ve çok düşük bir puanım geldi. Onun üzerine abim dedi ki, Yeşimciğim, herkes tıp doktoru olmak zorunda değil. Ama sen insanlara farklı noktada da hayat verebilirsin. Hı hı. Hani hayat vermek için illaki doktor olmak gerekmiyor. Sen sosyal zekaya sahipsin, iletişimin çok kuvvetli. Bence bu bölümlerde okumalısın dedi. İkinci kez üniversite sınavına girdim ve gazetecilik bölümünü kazandım. Gerçekten isteyerek de okudum. Öğrencilik yıllarımdan bu yana çalışmaya başladım. İlk hazırlığı atladıktan sonra birinci sınıftan itibaren aktif muhabirlik yapmaya başladım. Çeşitli gazetelerde, dergilerde yazılar yazmaya başladım. Öylece gazeteciliğin içerisinde kendimi buldum. Ve bir süre sonra Anadolu Ajansı'nda işe girdikten sonra bir 5 yıl sonra falan iç haberlerde çalışmaya başladım. Demin dediğim gibi tesadüfen olmayan şey aynen orada devreye girdi ve ben kendimi tekrar sağlık sektörünün içerisinde buldum. Evet, tıp doktoru olmadım ama birilerine, tıp doktorlarının ulaşamayan kişiler, vatandaşlardan bir doktora ulaşamayanlar benim aracılığımla ulaşabildiler. Kimi zaman böylesi bir şansı yakalayabildim hayatta. Yaptığım bir haber üzerine ajansa telefon gelip lütfen bize yardım eder misiniz? Biz şu noktalara ulaşamıyoruz ya da işte şu hocaya şu ameliyatı yaptırmamız gerekiyor, nasıl yardımcı olabilirsiniz dendiğinde, öncelikle tabii sağlık personelinin, hekimlerimizin desteğiyle ben de bunlara aracı olabildim. Birkaç kişinin hayatına dokunabildim, birkaç kişinin yaşamını değiştirebildim. O yüzden çok mutlulukla ve gururla yaptım mesleğimi ve çok seviyorum sağlık habercisi olmayı.
Ne kadar güzel dediniz ya, aslında hayat tesadüflerle dolu gibi gözükmekle birlikte aslında değil diye. Belki abiniz de o sohbetiniz sizi o alana yönlendirdi ama birçok kişi de sizin vesilenizle de sağlık bulmuş oldu aynı
evet,
anlamda.
Evet, ben de bunun eğer vesile olabiliyorsam, birilerine doğru adresleri gösterebiliyorsam çok mutluyum.
Evet, uzun yıllardır sağlık alanında muhabirlik yapıyorsunuz. Tabii size pek çok veri aktarıldı bu anlamda bilgisel olarak. Hani şimdi sizi biri telefonda arasa, bir konu hakkında bilgi sorsa eminim hani bir doktor kadar sözel olarak ona aktarabilecek bilgiye sahipsinizdir diye tahmin ediyorum ki bu kitaplar ortaya çıktı. Gelelim bu kitapların serüvenine.
Şimdi ilk kitabımız kansere kafa tutanların hikayeleriydi. Buna bahsetmeden önce de bir dipnotu vermek lazım. Herkes için annesi çok değerlidir. Hani burada çok duygusal konuşma yapmak istemiyorum aslında ama ben de anneme babama çok düşkün bir çocuğum, evladım. Çocukluğumdan beri hep onları kaybetme endişesi yaşar, böyle yatak odalarına gider gizlice onların nefeslerini falan dinlerdim. Allah'ım ne olursun yaşasınlar. Böyle bir şey gelişmişti bende, onları izler dinlerdim. Sanırım yaradan insanları hassas olduğu yerlerle sınarmış. Öyle söylerler hani zayıf noktası neresiyse orasıyla sınanırsın hayatta diye. Ben de hep sağlıkla sınandım. Hani sağlıkla ilgili bir meslek yapıyorum ama çevremde en sevdiğim insanların sağlık sorunlarıyla sınandım. Annem kansere yakalandı. İki kez kansere yakalandı. Meme kanseri ve rahim kanseri oldu. Çok zor bir süreçti ve o süre zarfında kanser hastalarının aslında ne kadar hasta ve hasta yakınlarının yardıma ihtiyaçları olan kişiler olduğunu fark ettim. Kanserim, biz rahatlıkla ağzımıza işte ona şu kanser tanısı kondu diyoruz ama hasta ve hasta yakını gözüyle baktığınız zaman hiçbir kanser hastası kendisine ben akciğer kanseriyim, ben meme kanseriyim diyemiyor. Bunu ancak onu yaşadığınız zaman onun içerisine girdiniz. Çok zor bir süreç geçti. Ve o zaman ben dedim ki bu umutsuz olan insanların, kendilerine toplumdan soyutlamaya başlayan, çok zor bir süreç geçen kişilerin ben hayatlarına dokunmalıyım ve kanseri yenen insanlara bakın yalnız değilsiniz. Bu zor süreci sizin gibi yaşayan ama atlatan insanlar var. Çünkü birbirimize güzellikleri sunarak örnek olabilmeliyiz. Evet. O yüzden kansere kafa tutanların hikayesi böyle yola çıktı. O dönem Sağlık Bakanlığı'nın çok değerli yöneticilerinden bir kişi de sağ olsun buna Sağlık Bakanlığı'nın sponsor olmasını istiyoruz dediler. Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle 17 kanser hastasının ve kanseri yenen kişilerin yaşam hikayelerini toparladım. Onlarla röportajlar yaptım. İçerisinde şiirler var şairlerimizden. Onların duygularından da içerisine yerleştirdik. Tamamıyla karşıdaki kişilerle yapılmış birebir yaşam hikayeleri, onların duygularıyla bazen hastaların ve hasta yakınlarının kendilerini betimlemelerinin de yer aldığı yaşam hikayeleri çıktı ortaya. Geri dönüşleri de çok güzel oldu. Hala benden bu kitabı istiyorlar, arıyorlar nasıl ulaşabiliriz, nasıl alabiliriz diye. Yakında tekrar bir düzenlemesi yapılıp kitap evlerine girecek inşallah. Birilerine en azından yalnız olmadıklarını gösterebilmek için çok önemli, çok güzel bir çalışmaydı. Ben çok zevkle yaptım. Ama tabii bunu yazma ve değerlendirme süreci inanın çok ağırdı. Çünkü size öyle hikayeler geliyor ki. Yaşadıkları psikolojik sorunlar, yalnızlık, boşanmayla biten ilişkiler ya da şu an rahmetle anıyorum çok sevgili arkadaşlarımdan bir tanesi 7 kez kansere kafa tutmuştu. Bu kitabın içerisinde de var. Buradan bir kez daha mekanı cennet olsun inşallah. 8. kez kansere yakalandığında artık başarılı olamadı. Onu kaybettik. Ama sonuçta verdiği mesajlarla hala birilerine ışık tutuyor.
Evet, o umut ışığı olmak gerçekten çok önemli ama bunu bir eser haline dönüştürmek, bir kitaba dönüştürmek de gerçekten çok kıymetli. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ediyorum.
Dediniz de ne gözyaşları döküldü bu kitapların.
Çok zor. Ben kansere kafa tutanları yazıp bitirip teslim ettikten sonra çünkü karşıdaki kişinin hislerini ben gerçekten yaşıyorum. Yeşil Yol diye bir film vardı biliyorsunuz. Evet. O bir gün şey söylemişti. Ben artık acıyı hissetmek istemiyorum diye. Bu kitaptan sonra ben de öyle oldum. Dedim ki ben kaldıramıyorum. O kadar büyük acılar var ki içerisinde dramlar var. Ve benim 1,5 ay boyunca bağışıklık sistemim çöktü. Ardından 6 ay kortizon tedavisine başladım. Düşünün yani o kadar ağır bir süreçti o hikayeleri dinlemek. Ama sonuçta bugün hepsi çok iyi. Çok sağlıklılar. İçerisinde akciğer kanserinden, meme kanserine, kolon kanserinden, farklı kanser türlerine kadar kişilerin yaşam hikayeleri var. Hepsi şu an sağlıklılar, iyiler.
Çok şükür.
Ve buradan bir sürü kanser hastasına da bunu söyleyebiliriz. Yalnız değilsiniz. Acıları sadece siz yaşamıyorsunuz. Sizlerle birlikte yaşayanlar var. Ama bizler de sizin acılarınızın en azından ucundan tutabiliyorsak ve size birlikteyiz, bir aradayız ve bunu yeneceğiz diyebiliyorsak ne mutlu bize.
Evet, hikayelerden hani dediniz de umut ışığı olalım diye. Doktor o ilk hani kanser teşhisini koyup da bunu aileye söylediğinde o kişinin duygularını... olumluya çevirebilmek için neler yapmak gerekir? Siz çünkü çok fazla hasta yakınıyla da bir arada
ben hani birebir hem hasta yakınıyla birlikteydim hem kendim bunu yaşadım. Bana ilk doktor bey anneniz kanser ve dördüncü evre dediğinde ki ben üniversite mezunu belli bir entelektüel düzeye bilgi düzeyine sahip bir insansınız. Bu belki de daha zor oluyor bazen. Çünkü
çok
sürecin çok
için,
biliyorsunuz evet. Sürecin ne olacağını da gayet iyi biliyorsunuz. Ben o zaman böyle bir durdum, hiç unutmuyorum. Hani o film şeridi hayatlar bir anda gözünüzün önünden geçer ve bir yerde böyle bir ışık patlaması olur gibi. Gerçekten öyle oluyor. Peki teşekkür ederim deyip odadan dışarıya çıktığımda ben merdivenlerden mesela yuvarlanıp baygınlık geçirmişim. Sonra gözümü hastanede açmıştım nedir diye. Ama sonra şu süreç oluyor. Araştırıyorsunuz. Hayat bundan ibaret. Kabul etmeniz gerekiyor öncelikle. Başınıza gelen her neyse.
Birinci aşama kabul
tabii,
etmek.
Tabii birinci aşama. Önce inkar ediyorsunuz. Maalesef bütün hastalık hikayelerinde de öyleydi. Neden ben? Niye beni seçtin? İşte hani kimi zaman isyan da oluyor insanlarda. Ben şöyle iyilikler yaptım, şunu yaptım. Neden böyle oldu? Niye bir başkası değil? Bu noktaya da gidebiliyor kişiler. Ama ondan sonra en önemli olan şey kabulleniş. Kabullenmeniz gerekiyor bunu. Kabullendikten sonra gerekirse tabii psikolog, psikiyatrist desteği alanlar da var. Ondan sonra ben hani kendi tecrübemi burada anlatmak belki daha doğru olacaktır. Kabullendikten sonra ben anneme ne yapabilirim? Bu noktadan sonra onun hayatını nasıl güzelleştirebilirim? Ben ve ablalarımın, aile bireylerimin sağlığını nasıl korumalıyım? Çünkü bizi zor bir süreç bekliyor diye. Bu çok zor bir şey. Hani kafanızı önünüze koyup gerçekten bir karar alıyorsunuz, bir yol haritası belirliyorsunuz ama önce kabulleniyorsunuz bu durumu. Kabullendikten sonra da önce bilim insanlarına güveniyorsunuz. Ardından tedaviyi devam ettiriyor. Ama burada asıl olan, en önemli olan tek şey yaşadığınız için şükretmek. Her aldığınız nefesin ne kadar değerli olduğunu biliyor olmak. O yüzden sevdiğiniz kişiye de bir gün daha nefes katmak ama o nefesi katarken
kaliteli
mutlu olmasını
belki,
sağlamak. Yani annenizin çok bugüne kadar annenizi tanımamış olabilirsiniz. Yeteri kadar zaman ayırmadığınızı düşünebilirsiniz. Ama bu hastalık vesilesiyle ve bu tedavi sürecinde onun elini daha fazla tutabiliriz. İşte çok sevdiği bir yiyeceği yanına götürebiliriz. Gözlerinin içine bakarak konuşmadıysak bugüne kadar gözlerinin içerisine bakarak konuşmalıyız. Yani bazen başımıza gelen kötü şeyleri de fırsata çevirmek lazım. Daha iyisini yakalayabilmek için. O yüzden bu hikayelerde de bunlar var. Yani kendisini ve yaşamını mesela birçok hikayede o diyor ki ben kansere yakalandım ama bugüne kadar bir baktım ki ben kendi hayatımı hiç yaşamamışım diyor. Ve o günden sonra gerçekten hayatına hepsindeki en ortak nokta buydu zaten. Bir nokta koyuyorlar.
Yeni bir başlangıç.
Yeni bir başlangıç yapıyorlar. İşte güzel olan şey de bu. Yeni başlangıcı bizler umutlarla yapmalıyız. Kötü şekilde de başlanabilir. Ama o nokta konulup evet yeni bir hayat, yeni
gün.
Bir başlangıç. Ömrümüzün ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bugün benim de ömrümün ne olduğunu bilmiyorum. Ama en azından verdiğimiz bir mesajla çıkabiliyorsak, sevdiğimiz insana bugün çıktıktan sonra gerçekten böyle polyanlıyı canlandırmak istemiyorum ama hayatın anlamı sadece bundan ibaret. Çıktığında birisine çok sevdiğim bir kişiye hiçbir sebebi olmaksızın seni çok seviyorum dediğimiz zaman her şey değişiyor.
Evet.
Bu kitapta ben yazarken bunları gördüm.
Bu arada müsaadenizle ben dinleyicilerimizle paylaşacağım. Seni çok seviyorum derken değerli konuğumuz elimi tuttu. Ve o sıcaklığı gerçekten hissettim. İnanın dokunmak çok kıymetli. El ele, o hani dediniz ya, anneme belki gözünün içine bakmamıştım ya da diğer hastalar, evet, belki bakmamışlardı. O gözünün içine bakarak bir şey söylemek, ona böyle elini tutarak, sarılarak, kucaklayarak onu sarıp sarmalamak sanıyorum en güzel duygu geçişinin sağlanacağı nokta olsa gerek.
Kesinlikle.
Çok çok güzel ifade ettiniz. Ben tabii süremizi de aşmamak adına diğer kitaba müsaadenizle geçmek istiyorum. Obeziteye meydan okuyanlar, o kansere kafa tutanlar bir yana, şimdi obeziteye meydan okuyanlar bir yana. Şimdi biz obezite deyince hemen aklımıza kilolu insanlar, bu bir sanki kilo problemiymiş gibi, evet, gözüküyor değil mi? Evet, bir kilo problemi ama aslında bu bir hastalık. Hiç ona hastalık gözüyle bakmıyoruz. Çevremizde gördüğümüzde sadece çok yemiş, kilo almış. İşte göbeği şişmiş falan gibi. Hani çok basit cümleler bunlar ama biz öyle zannediyoruz. Halbuki bunun hastalık olduğunu bilerek yaklaşmak gerektiğinin farkında değiliz galiba.
Aynen öyle. Şimdi öncelikle obeziteden bahsetmek lazım. Obezite sadece Türkiye'de değil, dünyada her geçen gün artan çok ciddi bir halk sağlığı sorunu. Sadece bir aşırı şişmanlık da değil bu. Bunun yanı sıra obeziteye bağlı bir sürü ölümcül kronik hastalıklar ona bağlı olarak gelişiyor. Kalp damar hastalıkları, inme, diyabet, tansiyon, bunların hepsinin altında yatan en önemli sebeplerden bir tanesi obezite. Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü aynı sizin ifade ettiğiniz gibi dedi ki obezite aşırı kilo hali değil. Obezite bir hastalıktır dedi. O yüzden lütfen obezitesi olan insanlara sen aşırı şişmansın ya, oranın biraz fazla demeyin. O aynı bir kanser hastası gibi, bir kalp hastası, tansiyon hastası gibi hasta. Ona o şekilde davranılması lazım. Geçtiğimiz 2-3 ay önce bir obeziteyle ilgili dünya kongresi vardı. Ben de oraya Türkiye'den konuşmacı olarak davet edilmiştim. Ve kitabımızı da İngilizce'ye basıp oradaki dünyadan gelen çok sayıda 2000-2500 yabancı bilim insanının bulunduğu bir kongreydi. Türkiye adına da bu çok büyük bir gururdu, evet, benim hissettiğim. Kitabımız İngilizce olarak basılıp tüm bilim insanlarına Türkiye adına dağıtıldı. Orada mesela öne çıkan konulardan birisi buydu. Kansere kafa tutanlarda biraz bahsetmiştim. Bu insanlar kendilerini damgalanmış hissediyorlar. Hani ben kanserim diyemiyor demiştim. Obezitedeki en büyük sorunlardan birisi de bu. Damgalanıyorlar. Aynı şizofreni hastalarında olduğu gibi. Hani bir gazete haberlerine bakarsınız ya da insanlar birbiriyle dalga geçerken bile hadi sen de şizofren oldun denir. Aslında bu ne kadar dramatik ve yerine oturmayan çok çirkin bir tanımlamadır. Aynısı obez insanlar için de oluyor. Şimdi obez insanlar niye dedim? Mesela obez insanlar denmesinden hoşlanılmıyor. Çünkü orada bir sınıflama yapmış oluyorsunuz. Kanserli insanlar diyor muyuz? Biz böyle bir şey demiyoruz. O yüzden obez insanlar ifadesinin de kullanılmaması gerekiyor. Çünkü o insanları damgalıyoruz, ötekileştiriyoruz ve belli bir yere ayırıp koyuyoruz. Bu da bu kişiler için bu mücadeleyi verirken karşılaştıkları en büyük sorunlar. Ben bunlardan yola çıkarak obeziteye meydan okuyanları yazmak istedim. Bu kişiler neden rahatsızlar? Mücadele verirken neden 10 kere diyet yapıp bir türlü başaramayıp geriye dönüyorlar? İnsanlar bunu işte oburluk ve maymun iştahlı olarak, evet, diyor, evet, ki mesela kitabımızda yer alan kahramanlardan bir tanesinin hemen kısaca bahsedeceğim bunu vurgulamak için. Çocuklarımla birlikte diyor Tunalı Hilmi'ye gittim. Ankara'da olanlar bilirler Tunalı Hilmi Caddesi'ne. Onlarla vakit geçirdim, otobüse bineceğim diyor. İki çocuğumun elini tuttum. Tam otobüse binmek üzereyim, kalabalık otobüs. Arkamdan bir hanımefendi omzuma dokundu. Dedi ki diyor, eğer siz binerseniz biz 4 kişi binemeyeceğiz. Bu o kadar kötü bir şey, evet, ki. Ne kadar insani değerlerden uzak bir kavram. Ve ona sadece şişman olduğu için sen binme biz binelim diyorlar. Ben Yeşim Hanım diyor, çocuklarımın yanında o kadar küçüldüm. O kadar kendimi kötü hissettim, hı-hı, ki ben bir babaydım. Ve onların yanında bana böyle bir şey söylendi diyor. O yüzden öncelikle yapmamamız gereken bu insanları damgalamamamız gerekiyor. Bu kişilerin hasta olduğunu ve hekim kontrolünde mutlaka tedavi edilmesi gereken bir uzun soluklu bir süreç olması gerektiğini bilmemiz lazım. En önemli sorunlardan bir tanesi nefisle mücadele var. Yani bu insanoğlunun en zor becerdiği bir şey. Biz hayatımızda bunu bu kadar rahat uygulamaya geçirebiliyor muyuz ki? Bir takım endokrinolojik anlamda bozuklukları olan kişilere sen yeme arkadaşımı rahatlıkla söyleyebiliyoruz evet. yani. Bu insanlar nefisle de mücadele ediyorlar. Kan değerleri bozuk, yağ oranları farklı, beyindeki işleyiş mekanizmaları farklı. Tıp bunu sürekli araştırıyor. O yüzden böyle davranmak lazım. Onların da çok çarpıcı hikayeleri var. Dediğim gibi hepsi çok dramatik hikayeler. İçinde bir gazeteci arkadaşımızın muhteşem bir aşk hikayesi var. Oh. Evlilikle biten. Bir başka kahramanımızın yine yaşadıklarından yola çıkarak sürekli işte başlıyor bırakıyor, başlıyor bırakıyor. Şu anda çok başarılı bir dış ilişkiler uzmanı. Bir diğeri bu mücadeleyi vermiş. Çok tatlı, çok kaliteli, çok niteliklere sahip ve şu anda yurt dışında master yapan bir öğrenci arkadaşımız. Onların hayatlarından çeşitli böyle notlar alarak hı hı. tamamıyla derlemelerden oluşan bir kitap. Ama bu kitabımızın özelliğinde şu var bir de. Türk toplumu okumayı çok sevmiyor biliyorsunuz. Keşke hepimiz okusak. Keşke herkes günde en azından bir 50-60 sayfa kitap okuyarak gününü tamamlayabilse. Ben kitabı yazarken istedim ki çeşitli romanlardan ve çeşitli şairlerimizden, halk ozanlarımızdan da... çeşitli derlemeler, alıntılar aldım. Hikayeyi okuyan kişi bir yerde Aşık Veysel'in bir sözüyle acaba Aşık Veysel kimmiş diye bir baksın istedim. İşte bir yerde Mevlana var, bir yerde Sezai Karakoç var, bir yerde Nazım Hikmet var, Ataol Behramoğlu var, Atilla İlhan, Can Yücel, Ahmet Arif, Orhan Veli Kanık, bir sürü şairimizin çok güzel şiirlerinden de bu mücadeleyi veren kahramanlarımızın duygularını tercüman olmaya çalıştım. Bir başka yanı da çeşitli romanlardan alıntılar var. Örneğin Jerry Kosinski'nin Boyalı Kuşu vardır. Boyalı Kuş da şöyledir hikayeyi iki cümleyle veriyorum. Bir kişi vardır kuş besliyor. Onları her gün gökyüzüne salıyor yemlerini verdikten sonra. Fakat bir gün o kuşlardan bir tanesini alır ve onun kanatlarını çeşitli renklere boyar. Gökkuşağının renklerine boyar. Çok muhteşem bir kuş olur o. Aynı sürünün içerisinde onu tekrar gökyüzüne bırakır. Gökyüzüne bıraktığında daha dün aynı bulutlarda, aynı yerde beraber kanat çırpan kuşlar onun farklı olduğunu gördükleri an parçalayarak kuşu öldürürler. Ve kitap şu notla biter. Yani farklılığın cezası sabittir. Diye. Mesela ben kitabın her kitapta böyle romanlardan alıntılar var öyküde. O öyküden o çarpıcı bölümü yazıyorum ve diyorum ki tıpkı çocukluğundan bu yana yaşıtlarından farklı olan özelliği, aşırı şişmanlığı bulunan işte şu kişi gibi deyip ondan sonra o kahramanımızın hikayesini alıyorum. Hmm. Benim annemin de hikayesi var çünkü benim annem de obeziteyle mücadele etmişti. Annemin hikayesi anka kuşuyla başlıyor. İşte bir diğeri Jerry Kosinski'nin bu boyalı kuşla başlıyor. Birisi son yaprak hikayesiyle başlıyor. İçerisinde hem böyle alıntılar var hem şiirler var. Bunu okuyan kişiler bir anda Kosinski ile tanışıyorlar. Hı hı. Nazım'la tanışıyorlar. Sezai Karakoç'la tanışıyorlar. Belki bu kişiler bunları okuduktan sonra kitap evine gidip bir şeyleri de alma fırsatı oluyor. Evet, ne kadar tanışırlar iyi düşünmüşsünüz. Istedim.
Evet. Bu arada tabii aynı Kansere Kafa Tutanlar kitabına sorduğum gibi yine obeziteyle ilgili de sorayım. O size aktardıkları konularla ilgili. O mücadeleyi nasıl verebilirler? Nasıl veriyorlar ya da? Örneğin 100 kilodan nasıl 50 kiloya düşebiliyorlar?
Öncelikle bunda da kararlı olmaları gerekiyor. Çünkü hepsinin hikayesinde kronik bir şekilde başlayıp bitirilen, başlayıp yarım kalan diyetler var. Ve bir süre sonra bu kişiler bu diyetlerden bunalıyorlar, istemiyorlar, sıkılıyorlar gerçekten. Ben bile doğumdan sonra verdiğim yani kiloyu vermek için o kadar büyük çaba harcadım ki çok zor bir süreç. Evet, evet. Onları çok iyi anlıyorum. Çok zor bir süreç bu. Kararlılık lazım. Ama kararlılığın yanı sıra bu tek başına verilebilecek bir mücadele değil. Mutlaka bir beslenme ve diyet uzmanı, mutlaka bir endokrinoloji uzmanı, gerekli kan tahlillerinin falan hepsinin yapılması lazım. Çünkü bunlar sadece dediğimiz gibi bir nefis değil. Bu bir kanla ilgili, bir takım hormonlarla ilgili sorunlar da oluyor. O yüzden hekim, diyetisyen ve öncelikle de kararlılıkla sürecek olan bir süreç. Ama uzun bir süreç. Bittikten sonra bambaşka insan oluyorlar. Kahramanlarımızın ilk başladığıyla bitirdikleri hallerini bir görseniz.
Yani hep fotoğraflarda şöyledir
bambaşka ya. Kişiler evet.
Televizyon haberlerinde hep görürüz.
Bir kere çok pozitif oluyorlar. Hani fiziksel özelliklerinin yanı sıra. Estetik anlamda tabii ki bir güzelliğe sahip oluyorlar. Ama her şeyden önce kronik hastalık yükü riskleri tamamen azalıyor. daha sağlıklı oluyorlar. Bir kere kendilerini güzel, yakışıklı, fit ve sağlıklı hissettikleri için mutlu insanlar oluyorlar. Hani iki kitabımızın da özeti buydu. Mutluluk dedik. Bu insanlar mutlu oluyorlar. Ben artık varım diyor. Ben o erkek arkadaşımızla görüştüğümde bana onu söylüyor. Çocuklarım benimle gurur duyuyorlar dedi. Babalarıyla gurur duyuyorlar. Ben bugüne kadar 60 kilo verdim dedi. Yani bu çok güzel bir şey.
Evet. Bazen şöyle de düşünüyoruz. Hani televizyonda görüyoruz diyelim bir tiyatro oyununda böyle yine obez ama çok tatlı. Hani çok sempatik de görünüyorlar ya böyle biraz daha kilolu olanların böyle yüzünde.
Tontoş gibi yanaklarının sıkasımız geliyor değil mi?
Aynen öyle, tam onu diyecektim. Onlar aslında belki de bizim o yanaklarının sıkasımız gelme halinden çok da hoşnut
evet,
değiller.
Evet, hoşlanmıyorlar.
Hatta belki sinir oluyorlar bizim onlara.
Tabii dokunulmaktan.
Öyle düşünmemize.
Mesela bir kahramanımız onu söylüyordu. Yanağımdan sürekli makas alıyor. Böyle ay nasıl tatlı denmesinden nefret ediyorum. Senden makas alıyorlar mı eşim diyordu. Yani bu çirkin bir şey. Gerçekten çirkin bir şey.
Hani çocuklar için daha çok yaparız değil mi? Böyle hafif toplu bir çocuk gördüğümüzde onu öpelim.
Oysa ki bedenine bir kere izinsiz dokunmamak gerekiyor. Evet. Kitabın hemen bir ikinci kısmında da alanlara rehber olması anlamında hekim gözüyle obezite. Kitabı arkasını ters çevirdiğinizde bilim insanı burada derleyenim ben. Yazan değilim. Çünkü burada bu bilgileri verenler sevgili bana koşulsuz destek veren buradan tekrar saygıyla ve teşekkürle anıyorum kendilerini. Değerli bilim insanlarımız, obezite ile ilişkili olan birçok alanla ilgili bilim adamlarımız, bilim insanlarımız düzeltiyorum. Kendileri bir rehber hazırladılar burada. Kalp ve damar cerrahisinden hocamız kalp riskleri anlamında obezite ile mücadelede neler bekliyor diye. Bunları derledik, topladık. Okuyanlar önce hikayeleri okuyup edebi bir kısmıyla buluşup ardından herhangi bir soruları olursa arkasını çevirdiklerinde de tıbbi bilgilere ulaşabilirler.
Çok teşekkür ediyoruz. Hemen okuyacağım. Gerçekten çok merak ediyorum.
Çok
özellikle
teşekkür ediyorum.
Özellikle o şiirlerle ve hikayelerle bütünleşmiş kısmı gerçekten çok çok etkileyici olacağını düşünüyorum. Emeğinize sağlık, ellerinize, yüreğinize sağlık her şeyden önce. Yine o sağlık kelimesini kullandım ama bu artık sizin kaderiniz.
Evet, evet. Aynen öyle. Güzel, ben seviyorum
güzel,
o kaderi.
Güzel, bir, güzel çizilmiş bir kader gerçekten. İnşallah siz de dokunduğunuz herkese o mutluluk ışığını ulaştırabilirsiniz. Programımıza katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Dediğimiz gibi inşallah güzel mesajlar verebilip insanların kalplerine, ruhlarına dokunabilirsem ne mutlu bana.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Ajansı Sağlık Muhabiri Yeşim Sert Karaaslan stüdyo konuğumuzdu. Kansere Kafa Tutanlar ve Obeziteye Meydan Okuyanlar isimli çok kıymetli iki kitapla buluşturdu bizi. Kendisine hem verdiği bilgiler için hem de bu önemli konulara bir kez daha ışık yaktığı, ayna tuttuğu için çok teşekkür ediyoruz ve stüdyomuza konuk olduğu için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Aşkın her yeri temiz kalmadı. yaptık senelerce. Estirme rüzgarı, toz toprak kalmadı. Aşkın her yanı temiz.
Hayatın Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte her salı olduğu gibi. Hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bugün 6 Ağustos, evet. Hiroşima'ya atılan atom bombasının üzücü yıl dönümü demek sanıyorum doğru bir ifade,
evet,
olabilir.
Evet, evet, onlar da öyle zaten o şekilde anıyorlar. Evet. Aynı zamanda çok savaşın sonunu getiren ve savaşla İkinci Dünya Savaşı ile ilişkili ele alıyoruz ama aynı zamanda da dünyada barış çalışmalarında da bir başlangıç kabul edilebilir. Çünkü bu kadar büyük bir yıkıma yol açan savaştan sonra herkes
bir durup
hani ellerinin arasına başını koyup evet, evet, yani biz ne yapıyoruz? Bu dünya, bu savaşlar, çünkü sadece atom bombası gerçekten çok güçlü bir silah. Evet. İkincisi 9 Ağustos'ta atıldı, birincisi 6 Ağustos'ta atıldı. Ondan sonra da savaşların hiçbirisinde kullanılmadı ama dünyada hala 25 bin ila 30 bin arasında nükleer silah olduğu söyleniyor. Bunların güçleri hani tartışılır, başka bir teknik konu ama yani sonuçta o tarih, bu tarih kullanılmadı ama etkileri, doğaya verdiği zarar, toprağa verdiği zarar, insanlara verdiği zarar yıllarca sürdü. Sadece o anlık değil, o anlık da çok büyük bir zarar verdi zaten. İlk başta bile, yani ilk saniyelerinde bile 80 bin kişi ölüyor. Evet. Çünkü 3000 derece sıcaklığa kadar ulaşıyor bir anda. Düşünsenize, yani şu an biz 3000 dereceyi hayal bile edemiyoruz. Hı hı. Yani 3000 derece sıcaklığa ulaştığını düşünün bir şehrin. Bir de zaten Japonya'da çok sert taş malzemeden yapılmıyor. Ada ülkesi olduğu için daha hafif malzemeden yapılıyor evler. Yani bir anda kül oluyor. Bütün şehir kül oluyor. O açıdan bakıldığında çok barışın da düşünülmesine, bu kadar yıkımdan sonra düşünülmesine, dünya açısından, insanlık açısından neden olan da bir olay diyebiliriz.
Bir son ama aynı zamanda bir başlangıç.
Bir başlangıç. Ha, ne kadar başarılı olunmuştur? En azından şöyle diyebiliriz. Hani belki sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim. Sonuçta bu savaş böyle atom bombasıyla bittiği için Amerika bir güç gösterisinde bulunuyor karşısındaki bütün güçlere. Ne yapıyor? İşte Sovyetlere de diyor ki ya bende böyle bir güç var. Sömürgeleşme savaşında bütün karşısındaki devletlere aslında bir güç gösterisinde bulunuyor. Tabii bunun karşısında Sovyetler de aynı çabaları gösteriyor. Dolayısıyla bu iki büyük süper güç karşılıklı olarak birbirlerine açıktan sıcak savaş ilan edemedikleri için dünya uzun süreli bir soğuk savaş dönemine giriyor. Hı hı. Yani bu savaşın olmaması demek değil. Hala aslında bir gerginlik ve dünyada aslında hep dengelerin bir anlamda korunması gerektiğine yönelik bir şey olmakla birlikte en azından bu anlamda ne diyeyim, sıcak savaşın bir süreliğine sonlanması ve işte barış çalışmalarının başlaması diyebiliriz. Tabii bu Japonya'nın da tamamen haklı olduğunu göstermez. Yani Japonya'da İkinci Dünya Savaşı sırasında yayılmacı bir politika göstererek kendi gücünü, yani bir mutlak güç elde etmek istiyor kendi bulunduğu bölgede. Yani saldırılara başlıyor. İşte Hindistan, Çin çevresindeki ülkelere saldırıya başlıyor. Hani esas belki Amerika'yı bu anlamda rahatsız eden şey 7 Aralık 1941'de Pearl Harbor, evet, saldırısı. Tabii 2500 civarında Amerikan askeri, işte batan gemiler falan. Amerika tabii ki bunun karşısında boş durmuyor ve çok ciddi hava saldırılarında bulunuyor. Yani konvansiyonel bombalarla sürekli neredeyse bazen belki Tokyo gibi büyük şehirleri tamamen bombalayacak şekilde 500 kere mesela sorti yaparak bombalamaya devam ediyor. Yani bundan öncesinde hiç bomba atılmadı, ilk defa gelip böyle bir şey değil.
Hmm.
Yani zaten çok ciddi hasarlar verilmişti. Zaten çok ciddi. Fakat bu konvansiyonlar bombalarla zaman zaman tam istediğiniz hedefleri vuramayabiliyorsunuz. Yine Amerikan uçaklarının düşürülme tehlikesi var. Hala Amerikan askerleri ölüyor filan. Dolayısıyla böyle bir gerekçe öne sürülüyor. Yani deniliyor ki evet, Japonya Midway savaşını kaybettiği için, Guadalcanal savaşı gibi durumlar, gelişmeler Japonya'nın aleyhinde bir sürü bombalama. Hani aslında ambargo, petrol ambargosu Amerika'nın Japonya'ya uyguladığı, yani ciddi ambargolar, ekonomik ambargolar Japonya'yı zaten köşeye sıkıştırmıştı ve 1943'lerde zaten Japonya aslında mağlubiyete doğru gidiyordu. Hani bu anlamda 1945'te niçin böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu, niçin böyle bir ne diyelim, bombalamaya, bu kadar evet, büyük bir bombalamaya ihtiyaç duyuldu. İşte savunma olarak Amerika'nın söylediği şey, evet biz daha fazla Amerikan askerinin ölmesini, savaşın daha fazla uzamasını istemedik. Kesin bir sonuçla savaşı bitirmek istedik gibi bir gerekçe öne sürüyorlar. Ancak şimdi savaşın bu bombalama kararı, Roosevelt mesela böyle bir karar vermiyor. Ama hemen arkasından 12 gün sonra göreve gelen Truman böyle bir karar veriyor. Bir, böyle bir büyük silah elinizde ve bunu denemek istiyorsunuz. Evet, New Mexico'da bunun bir denemesi yapıldı ama daha büyük bir deneme, yani bir silah olarak denenmesi isteniyor. Bu bir anlamda bir deney çalışması gibi bir şey oluyor. Diğer taraftan da mesela bombalamanın yapılacağı yerlerle ilgili bir takım şartlar var. İşte daha önce bombalanmamış bir yer olması. Niye? Çünkü etkisi görülmek isteniyor. Daha önceden bombalanmış bir yer olsa atom bombasının etkisi anlaşılmayacak. Yani dolayısıyla, ya da işte mesela Tokyo gibi, işte Nagasaki gibi, bilmem ne gibi şehirlere bilmem ne kadar uzaklıkta olması gibi. Hani baktığınızda o zaman bu sıralanan şartlar, 4-5 tane şartı var. Bu sıralanan şartlara baktığınızda gördüğünüz şu, çok da askeri amaçlarla seçilmediği bu bölgelerin. O zaman biraz daha işin aslında savaşı bitirmekten olsun, çok biraz da deneme amaçlı yapıldığını gösteren de işaretler var. Ve ayrıca savaşta bu bombaların atılmasından sonra Japonya'ya hala tehdit, mesela ilk bomba atılıyor ve ne kadar etkili, ne kadar güçlü bir bomba olduğu, ne kadar ölüme yol açtığı görülüyor.
Sonra Nagasaki.
Ama 3 gün sonra tekrar atılıyor. Evet, yani evet, eğer bunun deneme olması ve sonuca ulaştırması, pardon, yani askeri amaçla yapılması ve savaşı sonuca ulaştırması isteniyorsa birinci bomba da yeterli olabilirdi. Hatta ilk başta bilim adamları bunun başka amaçla kullanılmayacağına dair sözleşme falan imzalıyorlar. Yani hatta Einstein şey diyor, yani ben bunun böyle bir savaşta bu kadar ölüme yol açacağını bilseydim çilingili olurdum falan gibi şeyler söylüyor. Ama bu anlamda eğer bu şekilde düşünülmüş olsaydı ikincisinin atılmaması gerekirdi. Çünkü ilk başta Amerika'da bir deneme yapalım. O denemede bile bu silahın ne kadar güçlü bir silah olduğunu gören karşıdaki savaştığımız ülkeler ya da güç gösterisi yapmak istediğimiz ülkeler buradan anlar. Ama anlamazlarsa gibi bir şeye geliyor olay. Tabii bu arada Potsdam konferansında işte barış teklif ediliyor. Hani bir takım şartsız teslim olması isteniyor. Japonya kabul etmiyor. Yani Suzuki, Başbakan Suzuki son ana kadar diyor ki işte ben savaşın sürdürülmesi için bütün kararlılıkla ne yapılması gerekiyorsa onu yapacağım diyor. Hani bunun kullanılmasına giden yol görünürken bile hala Japonya o anlamda inat ediyor bir bakıma. Suzuki görevden ayrılınca işte biraz ümit doğuyor, bir barış olabilir mi, hani bir adım yaklaşılabilir mi, ama hayır. Öyle bir durum oluyor ki, yani Japonlar tam tersine şartlı barış teklifinde bulunuyorlar. Şartlı barış teklifini de bu taraf kabul etmiyor. Dolayısıyla bu gerginlikler arasında en sonunda böyle bir karar veriliyor. 6 Ağustos 8-15'te ki bir de şu da var. Hani bence bu da önemli diye düşünüyorum. Mesela en çok hangi saatte insanlar sokakta? En şehrin en kalabalık olduğu saati seçiyorlar. Bütün bunların incelemeleri, bilmem neleri yapılıyor. Nereye atılacak, nasıl olacak, hepsi bunların. Yani hesaplı kitaplı. Tabii ki hesaplı kitaplı olacak, sonuçta askeri stratejik bir iş yapıyorsunuz, ama yani sivil halkın öleceğini, bu kadar çok öleceğini tahmin ettiğiniz bir şeyi de bu şekilde düşünüyor olması da çok etik anlamda gerçekten doğru olmadığını gösteriyor ki, kaldı ki mesela deniz amirali, işte bu hava saldırılarını, deniz saldırılarını yapan kişilerin de demeçlerinden anlıyoruz ki mesela deniz amirali olan William Daniel Leahy diyor ki yani bu şekilde savaşmak bana öğretilmedi. Kadınların ve çocukların bu kadar öldürüldüğü bir savaşta kazanmak aslında mümkün değildir. Yani hani işin sonunda bütün dünya kaybedecek gibi bir anlam çıkıyor. Bir de atom bombasını atan, o ilk atom bombasını atan ve o mantar görüntüsünü hani hepimizin gözündedir o fotoğraflar, evet, çocukların evet, hali. Evet. O dumanı, o büyük dumanı gören pilot bile, uçağın pilotu bile diyor ki aman Allah'ım biz ne yaptık? Çünkü sonucunu, o görüntüyü, tamam bir küçük deneme yapıldı ama bu kadar böyle bir 13 bin ton, 20 bin ton tam hatırlayamıyorum şimdi büyüklüğünde, TNT büyüklüğünde, yani ne kadar büyük bir etkisi olduğunu tahmin ediyorlar ve ama böyle bir görüntünün üstelik, tabii böyle bir görüntünün olabileceğini yine de tahmin etmemişler ki görür görmez böyle bir şey söylüyor. Ama sonuçta hani ne diyelim işte malum bizim de şiirlerimizde var, silah icadı oldu, tüfek icadı oldu, mertlik bozuldu diye. Şimdi yüz yüze savaştığınız, kılıçla savaştığınız bir savaş gibi değil ki. Bir düğmeye basıyorsunuz, bomba aşağıya doğru düşüyor. Siz o insanları görmüyorsunuz. Yani birebir karşı karşıya değilsiniz. Belki yanan insanları görseniz, belki o kül olan bir anda şehri görseniz bu kadar kolay karar veremeyebilirsiniz ama... maalesef işte ikincisi de atılıyor. 9 Ağustos'ta da ikincisi atılıyor 11.02'de. Toplam neredeyse 200 bin insan bir anda ölüyor. Ama bunun radyoaktif etkileri devam ediyor. Hibakusha diyorlar. Yani hemen o anda atom bombasından ölmeyen ama sonrasında radyoaktif zehirlenmeden ölen ve uzun yıllar bu radyoaktif etkilerden, zehirlenmelerden dolayı insanların genetik bozuklukları, işte vücutlarında çıkan bir takım farklı etkiler ve bunların genetik olarak doğumlarla bir belki sonraki nesle, bir sonraki ediyor nesle aktarılması, tabii genetik bir bozukluğa neden oluyor. Doğada çok uzun süren bir sıkıntıya yol açıyor. Tabii hani Japonlar bundan ders çıkarıyorlar dediğim gibi, ama bütün dünyanın ders çıkarması lazım. Halihazırda da dediğim gibi nükleer silahlar, nükleer enerji, tabii bununla beraber nükleer çağa geçiyor dünya. Nükleer enerji hala da dikkat edilmesi gereken, yani bir Çernobil faciası önümüzde, tabii ki atom bombası önümüzde ama Fukushima önümüzde, yani bunların hepsi de aslında tehdit dünya için ve nükleer silahların, nükleer enerjinin iyi tedbirler alınmadığında dünya için ne kadar büyük bir zarara yol açabileceği, insanlık için ne kadar büyük bir zarara yol açabileceğini de görmek lazım. Hani o şarkıda olduğu gibi, saçlarım tutuştu önce diyor ya, yani bir anda kül oldum diye anlatıyor kız çocuğu. O çocukların bu enerjiden olumsuz etkilenmemesi için gerçekten çok iyi tedbirlerin alınması evet lazım. Eğer bu enerjiye güveniyorsak.
Evet, kelebek etkisi diye de bir şey var. Hani bir yerde tabii, olan tabii bir olay sadece olduğu yerde kalmıyor. Ateş düştüğü yeri yakmıyor aslında.
Yok, bunda öyle değil gerçekten. Hı-hı. Bütün dünya etkileniyor ve buradan çıkarmamız gereken dersi de görmemiz lazım. Evet. Çok büyük bir güç ama... tehdit anlamında da çok büyük bir de tehdit dünya için.
Evet. Bugün 6 Ağustos'tu Hiroşima'ya atılan ve ilk anda binlerce kişinin kavrularak can vermesine neden olan atom bombasını ve tarihi etkilerini konuştuk değerli hocamızla. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamıza çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için ve böylelikle de sevgili dinleyicilerimiz programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Hayatın sesleri.